Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taş ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Bu hafta epeyce bir olay var. Erdoğan'ın ve Maliye Bakanı'nın New York ziyareti, ABD ziyaretleri var. Birleşmiş Milletler nezdinde. Onun dışında İyi Parti ile ilgili tartışmalar var. Ama biz meseleye biraz şeyden başlayalım istiyoruz. Atatürk hakkında bir davranışta bulunan bir gencin yol açtığı tartışmalar ve onun hapse atılması olayla ilgili olarak. Galiba İmam Hatip öğrencisi bir genç Atatürk'e hakaret ettiği için hemen hapse atıldı. Önce karakola götürüldü, sonra da sanıyorum hapse atıldı, yanlış hatırlamıyorsam cezalandırıldı. Bunun üzerinden çok ciddi bir tartışma çıktı. Buna destekleyenler, o oldu diyenler, bu yanlış yapıldı diyenler var. Evet, hakaret kabul edilemez, doğru değil ama sonuçta 18 yaşın altında bir gence başka türlü bir uyarıyla bu mesele geçiştirilebilirdi diye yaklaşanlar da var. Ahmet Davutoğlu çıktı, Sezen Aksu çıktı. Onlar biraz daha genci anlayan bir lisanla yaklaştılar meseleye. İstersen buradan başlayalım.
Yani aslında bu mesele hakkında konuşulacak, bu meselenin tetiklemesiyle konuşulacak onlarca mesele var. Hepsini hatırlayabilir miyim şu konuşma sırasında bilmiyorum. Önce şunu işaret edeyim. Sonuçta kendi pozisyonum itibariyle prensip olarak zaten bu tür konularda böyle hemen tutuklamak, hemen mahkemeye vermek gibi şeylere karşıyım. Burada aşikar bir suç var. Yani anladığım kadarıyla kanunen suç olarak tarif edilmiş bir şey var.
Çok teşekkür.
Bu böyle kanunen suç olarak tarif edilmemiş konularda bile ve 17 yaşından daha küçük çocuklara da devlet çok haşin davrandı ve davranıyor da. Davranmayı da sürdürüyor ve kanunen de suç olmayan konularda. Yani suç icat ediliyor, bir şekilde bir kılıf uyduruluyor. Dolayısıyla mevzuya bir bütün olarak bakacak olursak, hani bizim taraf, sizin taraf diye değil de bir bütün olarak bakacak olursak, onlara karşı olduğum, şiddetle karşı olduğum değil, buna da karşıyım. Kanunen suç olduğunu tahmin ettiğim halde yani. Mesele sadece gençlik meselesi falan da değil. Zaten de gencin videosunda gördüğüm kadarıyla öyle çok genç olarak değerlendirmeyi talep edecek bir hali falan da yok. Yani her şeyi çözmüş bir edayla ve çok ahmakça, çok çiğ, biçimsiz bir eylem yani. Hani Atatürk'e hakaret etmenin de 1.000 tane yolu var. Yani en mide bulandırıcı bir üslupla, en mide bulandırıcı, en ahmakça, budalaca iş yapılmış. Mide bulandırıcı mı? Evet. Saçma mı? Saçma. Genel olarak gencin ve işte belirli bir sosyolojik kesimden söz etmiyorum. Belirli bir sosyolojinin, bu hangi partiye oy veriyor olursa olsun, çok geniş bir sosyoloji. Yani böyle cinsellik üzerinden, erkek cinsel organı üzerinden bir üstünlük taslamak üzerinden absürt bir şey hala bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var ve Türkiye'de anladığım kadarıyla daha yaygın. Dolayısıyla tiksinti verici bir şey. Yani izlediğim zaman da tiksindim yani. Ama yani bunun cezalandırılmasını istemek, cezalandırılması için böyle büyük şehvet duymak, bu yeni bir şey. Yeni bir şey derken 15-20 yıllık bir hadise bütün dünyada ve sosyal medyayla ilişkilendiriliyor olan bir şey, ama sosyal medya yokken de, yani daha doğrusu bu kadar baskın değilken de, işte tırnak içinde politik doğruculuk diyebileceğimiz bir kapsamda insanları behemahal yargılamak, hemen yargılamak, insanlar hakkında hemen hüküm vermek zaten yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu sosyal medya dışında da gazete köşelerinde ciddi insanlar tarafından da yapılmaya başlamıştı.
Yani bir kampanya şeklinde yürüyor. Birdenbire toplum hemen harekete geçiyor. As, kes, cezalandır, at, vur diye işte gereği de yapılıyor. Devlet organı da yapmış oluyor.
Yani sivil toplum örgütleri vesaireler filan falan böyle insanlar hakkında mahkemeden önce hüküm vermek ve cezalandırılmasını talep etmek konusunda bir şeyler yapıyorlar. Cezalandırılmasını talep etmeseler bile yani bir sosyal dışlama.
Mesela işte şarkıcılar vardı. Onların kendi ilçelerinde müzik yapmalarına, şarkı söylemelerine itiraz ediyorlardı.
Evet. Yani sosyal medya öncesinde de bunlar vardı ve sosyal medya dışında da var. Bu tuhaf bir ruh durumu. Yani bunun popülizmle şunla bununla falan bir alakası yok. Daha doğrusu popülizm falan bundan sonra geldi. Yani tamam böyle olabiliyormuş. Yani kurumsal bir yargılama ve hüküm verme mekanizması olmadan kendi hükmümüzle ahkam kesebiliyormuşuz. Olduğu zaman evet, yani arkasından da popülizm geldi. İnsanlar çok siyah beyaz bir dünyaya mahkum edildiler ve kusur işleyenin, yani suç, kusur, kabahat vesaire gibi katmanlar ortadan kalktı yani. Yani ben şimdi hata
Biraz da
yapabilirim.
Türkiye'nin bu son dönemdeki içine girdiği yönetim biçimiyle de ya A mahallesindensin ya B mahallesindensin ya iktidarın yanındasın ya karşısındasın. Çok net bir şekilde ikiye bölüyor. Ya siyahsın ya beyazsın. Gri alan yok yani hiçbir şekilde.
İşte bana öyle geliyor ki bu siyasi iklimi, bu politik iklimi mümkün kılan bir şey daha önce vardı zaten.
Evet.
Daha önce başlamıştı ve böyle bir yerde birileri ahlaki bir üstünlük üzerinden kendilerince ahlaksız buldukları her şeyi, her davranış üzerinden bir insanın tamamını iptal etme hakkını kendilerine görmeye başlamıştı. Yani sadece Türkiye'ye has bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bütün dünyada tablo böyle bir hale gelmişti falan. Yani Celal işte gözlüğü var, Cemal Kel filan, tamam. Yani o zaman filan böyle bir, nasıl diyeyim, toptancı bir yaklaşımla hiçbir nüans barındırmayan absürt bir akıl niyetine satılan bir şey zaten baskındı. Daha doğrusu baskın olmaya başlamıştı. Yani ben bunu 1980'lerde filan hissetmeye başlamıştım. 1990'larda giderek yoğunlaşmaya başlamıştı. Yaygınlaşmaya da başlamıştı. Ve 2000'lerle birlikte böyle bir atmosfer oluştu. Şimdiki siyasi iklim bana kalırsa o atmosferin üzerinde mümkün oldu.
Aslında bizim öğrencilik yıllarımızda da okullarda öyleydi. İşte sağ sol bölünmesi, ayrışması. Ya hain faşistsin ya da komünistsin. Arada bir şey olamazsın. Düz öğrenci olamazsın gibi bir şey oradan bile başladı yani.
Şimdi bütün dünyada her zaman böyle bir şey vardı. Yani sen şimdi açıktan dindarsan veya açıktan dinsizsen, evet, bunların arasında bir olayı siyah beyaza indirgeyen bir şey vardı, zaten vardı. Ama buradaki tablo şöyle bir şey. Yani senin sözünü ettiğin dönemde şu olmuyor idi. Yani sen solcusun, ben solcuyum. Benim kıyafetimden veya işte filanca yerde yaptığım bir şakadan veya neyse, yani okuduğum bir kitaptan yola çıkıp beni yargılamak diye bir şey yoktu. Şimdi tablo buralara geldi. Yani her tekil davranış, her tekil tercih, günün herhangi bir saatinde, herhangi bir anda benim yaptığım bir tercih, yani işte yoldan geçen güzel bir kızın poposuna bakıyor olmam anında diğer yaptığım her şey bir tarafa bırakılarak yargılanmama ve hakkında hüküm verilmesine sebep oluyor hale geldi. Artık benim ideolojim vesaire filan falan gündem dışı. Yani ortada böyle bir işte iklim krizi hakkında şöyle bir tutum aldığın zaman, aşı hakkında şunu söylediğin zaman filan, böyle yani senin her şeyini tasvip edebilirim ama aşı hakkında şunu söyledin ya, bittin yani. Senin cezalandırılman gerekir gibi bir tablo oluştu. Kusursuz bir insan beklentisi oluştu yani. Ve bunun mümkün olduğu varsayımıyla böyle abuk sabuk bir işler yapıldı. Dolayısıyla evet, yani insanlar böyle tekil davranışları üzerinden yargılanabilir, hakkında hüküm verilebilir ve cezalandırılabilir olduğu zaman da evet, bundan yararlanan bir siyasi iklim ortaya çıktı. İşte Trump'lar, Erdoğan'lar, Orban'lar filan bunun üzerine sörf yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani bu daha önce oldu diye düşünüyorum.
Evet.
Bizim zamanımızdakinden farklı bir şeydi. Bizim zamanımızda evet, dediğin gibi ideolojik kamplar vardı. Biz bu ideolojik kamplara mensuptuk ama o ideolojik kampların içinde her birimizin kendisine yaratabileceği alanlar vardı. Eğer militan kadroların içinde değilsen, militan
Evet.
kadroların içinde öyle bir şey yoktu ama yani onun dışında işte ben ODTÜ'de çok da sosyalist tutum sergilemeden boş vakitlerimin tamamını kahvehanede okey oynayarak geçirerek falan hayatta kalabiliyor idim. Vay, sen işçi sınıfının muazzam hakları üzerine mücadele etmek için ayırabileceğin zamanı falan diye kimse üzerime gelmiyordu yani. Yani bunu aklından geçirenler var mıydı? Vardı muhtemelen ama iklim onun bunu bana dayatmasına imkan vermiyordu. Şimdi tablo böyle. Şimdi yani insanların herhangi bir şey alanı, nötr alanı kalmayacak şekilde her davranışının, her tercihinin denetim altında olduğu, sosyal denetim altında olduğu bir absürt durumdayız. Ve herkes de böyle elinde bir Kılıç her şeyi kesme
Merak
lüksüne
var.
sahip. Şimdi burada iki şeyi birbirine bağlayayım. Benim mensup olduğum bir WhatsApp grubunda Kemalist, Atatürkçü, ulusalcı ağırlıklı bir grupta genel olarak böyle asalım, keselim, şunu söyledi adam bak falanca yerde de şunu söyledi filan ya şöyle yaptı filan gibi tavırlar çok kolay karşılık bulabiliyor idi. Yani bu iptal kültürü çok kolay karşılık bulabiliyor idi. Bu hadise, yani bu İmam Hatipli çocuğun yaptığı iş neredeyse hiç yankı bulmadı. Çok dikkat çekici geldi bana. Kimsenin bunu paylaşmaması. Ama mesela şimdi o grupta hani deminki duruma örnek olarak söyleyeyim. Geçen de birisi ironi olduğunu ümit ediyorum. Yani mealen şöyle bir mesaj yazdı. Yani dünya birincisi voleybol milli takımımızın oyunu, oyuncuları, taktiği ve hocası hakkında neleri yanlış yaptıkları hakkında fikirler beyan edilen bir ortamdayım. Bu yüzden sizinle gurur duyuyorum falan gibi böyle bunun dediğim gibi ironi olduğunu ümit ediyorum. Yani sahiden de eğer aksi ise durumun ne kadar vahim olduğunu, nerelere ulaşmış olduğunu gösteriyor. Evet, memlekette ve dünyada böyle. Yani Hande'yi eleştirebilirsin, işte Gizem'i eleştirebilirsin falan. Bunun ötesine geçmiş olan, yani sosyal medyada bir maçtan önce, işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından önce sosyal medyayı biraz tararsan Okan Buruk'un nasıl bir 11 ile çıkması gerektiğini kendinden son derece emin, yani tartışmaya kapalı bir biçimde beyan eden binlerce mesajla karşılaşıyorsun. Yani ya bir dakika benim bilmediğim bir şey de var mı? Veya işte acaba bunun bir gri alanı var mı? Falanca yerine işte filanca daha şu sebeple performans gösterebilirim filan gibi şeyler
Bir de
bile.
o anki ruh hali bambaşka da olabilir o oyuncunun ve oynamadan uzak durması gerekir.
Hayır, bunları söyleyenler yığınla teferruatı, yığınla nüansı zaten bilmeden söylüyorlar. Yani. Bu şu manaya gelmiyor. Okan Buruk veya işte Santarelli kusursuz her verdikleri karar doğru, her yaptıkları tercih doğru anlamına gelmiyor. Ama sonuçta dediğim gibi bunları tırnak içinde ideolojik bir düzlemde eleştirmek. Yani Okan Buruk aslında yeterince yaratıcı olmayan bir teknik direktördür. Benim kanaatim böyledir demek başka. Şunu niye oynatmadın? Şunun yerine bunu oynatman lazım değil mi? Bambaşka bir şey. Yani başka düzlemlerde bunlar. O yüzden hani senin bizim zamanımızla yaptığın karşılaştırmaya katılmadığımı söylüyorum. Yani ideolojik düzlemde tartışabiliriz bunları. Ben işte daha yaratıcı veya daha cesur veya daha tedbirli teknik direktörlerin tarafındayımdır. Ve işte Şenol Güneş'in yeterince cüretkar olmadığı düşünüyorumdur. Bunun da delillerini biriktirmişimdir. Filan. Buradan bir şey söylerim ama ya sen kardeşim niye Brüj maçına şununla çıktın? O bambaşka bir düzlem yani. Bilmediğim bir yığın şey var benim. Malumat var senin dediğin gibi yani o güne ne kadar yapılmış olan idmanlar var, şu var, bu var. Adam bir sonraki maçı, bir önceki maçı düşünüyor. Rakip takımı bilmem kaç saat analiz etmiş. Rakip takımın nasıl bir kadroyla çıkacağı ve işte nasıl bir oyun planı olacağı konusunda bir bu işin uzmanlarıyla fikir teatisinde bulunmuş, bir tahminde bulunmuş, tahmini yanlış olabilir. Şöyle oynayacaklar veya şu kadroyla çıkacaklar demiş ve öyle çıkmamış olabilir. Ama sen bunların hiçbirisini yapmadan kadro dizaynı yaptığın zaman olay absürt. Şimdi içinde yaşadığımız bu politik doğruculuğun geldiği hal bu. Yani şimdi bu çocuğu bütün bu zırvalıkları hangi şartlar altında oradaki kendi yaranmaya çalıştığı gruba, grubun içindeki durumuna filan falan vakıf olmadan konuşuyoruz. Yani bir ihtimal bu çocuk kendi grubun içinde eziklenen biridir ve işte o grubun içinde bir cüretkar bir hamle yaparak pozisyon almaya filan çalışıyordur ve aklına gelen cüretkar hamle de budur. Bu anlamda yani evet bütün yapılandan tiksinebiliriz falan ama bunun üst düzlemlerini hesaba katmadan cezalandırın demek memleket zaten tamamen bir hapishane oldu. Hapishanenin içinde daha dar imkanlı hapishaneler var. Ya bu absürt bir tutum yani.
Sezen Aksu'nun çıkıp bir mektup yayınlamış olmasını nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi oraya geçelim.
Cezalandırmadı aynı şekilde.
Deminki şeye bağlayarak yani benim WhatsApp grubunda çok şiddetli bir reaksiyon beklediğim bu hareketin neredeyse hiç konuşulmaması beni şaşırtmıştı. Üstüne Sezen Aksu'nun veya işte başka kanaat önderlerinin ya bir dakika kardeşim tamam da bunu cezalandırmak da gerekmiyor diye çıkış yapması da şaşırttı beni. Neden şaşırttı? Çünkü şimdiye kadar olmuyordu. Yani şimdiye kadar böyle benzeri sayısız olayla karşı karşıya kaldık. Aydın'da galiba işte 14 yaşında çocuk bundan 3-4 yıl önce okul otobüsünden indirilip de ettiği bir laf yüzünden mahkemenin önüne götürülmüştü filan. Oradan itibaren böyle sayısız olayla karşılaştık biz. Erdoğan'a gak diyen yaşına başına bakılmaksızın mahkemenin huzuruna götürülebiliyor Türkiye'de. Ve oralarda ya bir dakika ne oluyorsunuz? Bu kadar böyle cezalandırıcı olmayalım mealinde ve bu kadar anlayışlı diyebileceğimiz bir tutum görmemiştik. Dolayısıyla şimdi burada bu da şaşırttı beni bunu görmemizde. Anlayışlı tırnak içinde yani genel olarak Eda şuydu yani yapılan iş yanlış ama ya bir dakika bu kadar haşin olmayalım. Yani biraz daha merhamet doğru bir tabir mi? Onu sergilemek gerekiyor.
Bir anlamaya
Kimi?
çalışalım diyen, anlamaya çalışalım diyen bir şey. Evet.
Evet.
Burada şu olabilir mi? Toplumun iki kampa bölünmüş olması, siyah ve beyaz durumundan sıkılmış bir durumu çıkartabilir miyiz? Bir kendisine gri alan açmaya çalışıyor. O eğilim var, o potansiyel var gibi bir sonuç çıkar mı burada?
Bir yorgunluk sonucu olabilir diye düşünüyorum ben de. Yani toplum artık bu halden çok yoruldu ve işte bu yorgunluğu hisseden bir takım oyuncular evet şimdi benim bu sözcülük yapmam gerekiyor noktasına gelmiş olabilirler. Sezen Aksu bu anlamda daha önceki çıkışlarıyla da daha önceki kariyeri itibariyle de toplumun hissiyatını başkalarından daha önce sezebilen birisi olduğunun ispatlamıştı. Burada da böyle bir şey söz konusu olabilir. Bu yorgunluğu hepimizden önce hissetmiş ve o yüzden burada bu çıkışı yapmış olabilir. İzin verirsen bu konuyla doğrudan bağlantılı olmamak kaydıyla ama yani yine de bağlantılı Sezen Aksu'nun o mektubunun içeriğine de biraz yani bu o çıkışı değerli buluyorum ama içeriği konusunda çok aynı derecede olumlu değilim. Yani bir yığın böyle hani sen şunu oku. Yani sonuçta biz bir yığın şeyi okumuş olan insanların benzer tutumlarından muzdaribiz. Çünkü mesele okumak meselesiyle. Okumak gerekiyor. Buna bir itirazım yok. Ama muhtemelen bu çocuk da bir yıl işte Necip Fazıl, bir yıl Kadir Mısıroğlu okumuştur yani. Okumakla bunlar çözülecek olsaydı dünyada problem kalmaz. Böyle hani yine hissettiğim şeydeki Sezen Aksu'nun mektubunda hissettiğim Eda yani işte kendinizi yetiştirin. Bu yetişmemişlikten kaynaklanan bir şey değilmiş. Bu başka bir hadise bence işte o başka hadise de demin başta özetlemeye çalıştığım hadise yaygın bir iptal kültürü işte adı veriliyor. İşte politik doğruculuk, işte ahlaki üstünlük vesaire bunlar son dönemde bizim lügatimize girmiş olan terimler. Bunlar sakıncalı işler, sıkıntılı işler yani. Yoksa Türkiye'de her zaman çok okumuş, hatta Sezen Aksu'nun istediği gibi genişlikte okumuş olan bir yığın insanın Atatürk'le ilgili içinden geçiyor olanlar en azından benzer şeylerdi ve başka yerlerde çok okumuş birileri için de işte İslam'ın peygamberi hakkında benzer şeyler geçiyor. Mesele şu yani. Burada böyle lüzumundan fazla kutsalımız var. Bu kutsalları korumak konusunda lüzumundan fazla bir hassasiyet biriktirildi. Her şey çok hassaslaştı yani toplumlarda. Ve dediğim gibi bu sosyal medyayla başlamadı ama sosyal medya bunu madem öyle ben de yaparım noktasına getirdi. Yani deminki misale referans verecek olursam Fenerbahçe maçından önce Fenerbahçeli yazarlar gazetelerde köşe yazarları kadro yapıyorlardı. E madem sen yapıyorsun ben de yaparım oldu şimdi. Sıradan insanlar da yapıyor. İş bu böyle oldu yani yoksa bu iş sadece sosyal medyaya fatura edilebilir bir şey değil. Sosyal medya hakkındaki fikirlerimi daha önce defalarca söyledim. Bu kullanmayı öğreneceğiz. Emekleme çağındayız filan. Sezen Aksu'nun mektubundan son noktasında geldiği şey çocuk Atatürk'e bir şey olmaz ama hani sen terbiyeli olsan sana faydası olur mealinde bir şey var. Terbiyeli olması gerekiyor. Ve terbiyeli olunmasının birinci şartı da benim anladığım kadarıyla buradaki hadise de gösteriyor ki başkalarına saygı göstermekten geçiyor yani. Böyle lüzumsuz başkalarını rahatsız etmek için bir şeyler yapılması bu yeni bir şey. Yeni bir şey derken bu da 90'larda bütün dünyada başladı. Bu anlamda ciddi bir türbülansın içindeyiz. Kasten başkasının mutsuzluğundan mutluluk bulmak gibi bir şey var. Ve bunun üzerine gidilmiyor, gidilmesi gerekiyordu. Yani bizim çok öncesinden itibaren, ya bir dakika bak, o mutsuz olmasını istediğin insan mutsuz olduğu zaman onun mutsuzluğu döner dolaşır sana gelir. Bir biçimde, daha sistematik bir biçimde çalışmamız gerekiyordu. Kadim kültürlerde bu var. Yani başkasının mutsuzluğundan mutluluk devşirmeyi engelleyen bir bilgi var. Bunu kaybettik. Şeye geleyim, Atatürk'e bir şey olmaz. Evet, bence de Atatürk'e bir şey olmaz. Temel meselemiz şu. Şimdi Atatürk'e bir şey olmaz diyebiliyor mu Atatürkçüler? Sezen Aksu bunu söylüyor. Sezen Aksu'nun Atatürkçü falan olmadığını biliyoruz. Sezen Aksu'nun bulunduğu pozisyondan bu söylenebilir. Çünkü Sezen Aksu'nun Atatürk'ü benim Atatürk'üm gibi. Yani işte orada kurucu lider. Kurucu lider olarak o pozisyonu ve orada yapmış olduklarının kıymeti tarih tarafından tespit edilmiştir. Ve orada bir erozyon olmayacak. Bir erozyon olursa da, yani tarih onu erozyona uğratmayacak. Erozyona uğratırsa da o erozyon, yani işte Osman Gazi'de ne kadar olduysa o kadar olacak ya. Ama birilerinin Atatürk'ü erozyona uğrayacak. Yani böyle peygamber mertebesinde her yaptığı doğru olan, her yaptığı tercih bilmem işte dahice olan falan bir Atatürk'leri var birilerinin. Yani o erozyona uğrayacak. Çünkü o gerçek değil yani. Yaratılmış ve başkalarının kafasında Damokles'in kılıcı gibi sallanıp duran bir şey o. Dolayısıyla Sezen Aksu'nun Atatürk'üne bir şey olmayacak ama benim kanaatim o ki o öteki Atatürk'e bir şey olacak bu süreç içinde. Oluyor ya. Yani.
Daha doğrusu Atatürk'ü o hale getirenlere bir şey olacak. Kurgulayıp öyle anlatanlara.
Onlar burada kendileri göğüsleseler karşı saldırıyı, Atatürk'ü önlerine almasalar, Atatürk'ün arkasına saklanmasalar, Atatürk buradan çok daha az hasarla, çok daha yaygın bir kabulle çıkar. Ama sen şimdi kendini müdafaa etme kabiliyetine sahip olmadığından veya bunun meşakkatini katlanmak istemediğinden veya işte filanca sebeple önüne Atatürk'ü koyduğun anda, yani ötekilere de bir şey kalmıyor. Benzer şey karşı taraf için de geçerli. Yani şimdi niye din Türkiye'de hiç olmadığı kadar çok tartışılıyor? Çünkü yani sen Erdoğan olarak yapıp ettiklerini kendin Erdoğan olarak müdafaa edebilecek kabiliyette değilsin. Erdoğancılar olarak Erdoğan'ı başka şeylerle müdafaa edebilecek kabiliyette değilsiniz. Bunun gerektirdiği yaratıcılığa, çabaya filan talip değilsiniz. Hemen önünüze küt diye Atatürk dini koyduğunuz zaman yani başkaları da geliyor dine vuruyor. Yani yapacak bir şey yok. Sen şimdi her başın sıkıştığında salağa verdirirsen ezanların, şimdi yine mübarek ezan var ağzıyla bağırıyor. Volümü yükseltirsen ve durmadan bunlar üzerinden kendi pozisyonunu korumaya çalışırsan, bunları önüne koyup da kendini onun arkasında istediğin işleri yapabileceğin bir yer, alan yaratmaya çalışırsan ben de ezanla, efendim işte selayla, dolayısıyla dinle uğraşmak zorunda kalırım yani. Şimdi bu hikayeden şu çıkıyor, özetle söyleyecek olursak, aslında tarafların ikisi de son derece vasıfsız ve ben bu vasıfsızlığı, bir tarafı çok tartışıldı, çok konuşuldu. Yani liyakat, niyakat geyikleri üzerinden bir tarafın vasıfsızlığı çok konuşuldu. Ben de konuştum. Ama öteki tarafın vasıfsızlığını dile getirme ihtiyacı hissettiğimden beri de ne oluyor? Ya ama şimdi yine mi biz haksızız? Yine mi biz suçluyuz? Ya kardeşim, yani hepimiz suçluyuz. Çünkü hepimiz vasıfsızız ya. Yani. Temel mesele bu. İlaveten, yani başladığım nokta şöyle bitireyim. Bu hadisede bu çocuğun cezalandırılması, yargı önüne çıkarılması falan yanlış buluyorum. Ama bugüne kadar bununla kıyaslanmayacak kadar hafif kabahatleri yüzünden sayısız insan yargı önüne çıkarıldı. Bu bir korkutma aracı olarak da kullanıldı. Bundan sonra da kullanılacak. Yani onları da ihmal etmeden. Yani isterdim ki Sezen Aksu, Davutoğlu vesaire bu işi biçimsiz ama yargılamayı da yanlış bulanlar işte o taraflarına değinsinler. Yani çünkü bu durmayacak. Görünüyor ki Erdoğan'a karşı olanlar yaşına başına bakmadan hakim karşısına çıkarılmayı sürdürecekler yani.
Buradan istersen İyi Parti'ye geçelim. Meral Akşener'in yapıp ettiklerini. Şimdi burada bu olayda dedik ki mevcut yapıdan, halden bir sıkılma var. Yani ikiye bölünmüş olma durumundan. Kendine bir toplum, yeni alan açmaya çalışıyor belki de diye bir değerlendirmede bulunduk. Meral Akşener de acaba toplumun ikiye kutuplanmış kutuplaşmış olmasından, toplumun sıkıldığını, yani mevcut yapının işte AB mahallesine bölünmüş olmasından sıkıldığını ve kendisine yeni bir alan açmaya, toplum için yeni bir gri alan açmaya çalışıyor yaklaşımını ortaya koyabilir miyiz? Yapıp ettikleriyle çok eleştiriliyor çünkü. Neden kendi adaylarını çıkartıyorsun, neden ittifakta değilsin diye.
Yani şimdi Meral Akşener'i hakkında konuşmaya değecek kadar ciddiye almak bana zor geliyor. Ama konuşmak zorundayız. Çünkü Meral Akşener'in yapıp ettikleri yüzünden değil, Meral Akşener'e karşı yürütülen kampanya yüzünden. Şimdi Fehmi Koru böyle işte zamanında, anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla söyleyeyim, zamanında Abdullah Gül'ün adaylığına mani olduğunun acısı çıkmamış. Böyle işte Akşener hakkında, yani aslında Erdoğan'a mı karşı, öyle mi, öyle söylüyor ama aslında Erdoğan'a yarıyor filan gibi böyle manasız, tam Fehmi Koruca bir yazı yazmış. Ve yani yazının temel varsayımları, okuduğun zaman hissettiğin temel varsayımları şunlar: ya kardeşim, Meral Akşener eğer Erdoğan'a karşı ise aday çıkartmamalı. Yani senin varsayımlarınla iş yapıldı Fehmi Koruca, bu varsayımlarla iş yapıldı ve çalışmadı. Eğer Erdoğan'a karşıysan Erdoğan'ın, yani üçüncü bir aday çıkartmayacaksın tezi üzerinden bir seçim yaşadık. Bütün adayları elimine etmek için her şey yapıldı ve son tahlilde kaybedildi yani. Bu yanlış bir stratejiydi. Çünkü Türkiye böyle ikiye bölünebilecek bir ülke değil. Ama Meral Akşener bu ülkenin böyle ikiye bölünmesinde önemli fonksiyonlar üstlendi mi üstlendi.
Evet.
Şimdi bu yanlışmış, şöyle bir şey yapılması gerekiyormuş diye bir idrake ulaştığını falan zannetmiyorum. Ulaşmış da olabilir de. Ama benim daha basit bir açıklamam var yani. Okkam'ın usturasına başvuracak olursak. Meral Akşener bir parti kurdu. Bu parti iyi kötü işte bir hareketlenme yarattı. Türkiye'deki milliyetçiliğin akıntısını değiştirme potansiyeli varmış gibi göründü. Ve bu son seçimde MHP'nin gerisinde kaldı. Dolayısıyla orada bir can pazarı var. Yani önümüzdeki mahalli seçimde parti eğer kendisini kendi bayrağıyla temsil edemezse birkaç yıl içinde ortadan kalkma ihtimali var İyi Parti'nin. Dolayısıyla partinin kendi menfaati, kendi hayatta kalma iradesi kaçınılmaz olarak bu seçimde kendi başına seçime girmesini gerektiriyor. Benim kanaatim bu yani. Bunu hissettiğini düşünüyorum Akşener'in. Kendi kamuoyuna veya işte yayılmayı ümit ettiği kamuoyuna, ama işte şimdi tamam da biz bunu bir sonraki, bu seçim, mahalli seçimden sonraki dönemde yapalım falan falan diye razı edebileceği bir durum yok. Ya bu seçimde kendi Arda ülkesini harekete geçirecek %14-16 neyse bir oy alacak, gösterecek yani Türkiye kamuoyuna, bak biz buradayız ve buradan itibaren sıçrayabiliriz, bizi gösterecek bir alternatif parti olarak, veya yok olacak. Dolayısıyla şimdi bu seçimde böyle caz yapması son derece anlaşılır. Hiçbir yerde hiçbir belediyeyi alamazmış. Yani Türkiye'de hiçbir yerde hiçbir belediye alamadan hayatiyetini sürdürmüş, sonra da abad olmuş, yılında parti var yani. Yani Refah Partisi'nde hiçbir yerde, ya da o harekette hiçbir yerde hiçbir belediyeyi alamadan yıllarca didindi ve sonunda onların çocukları işte şimdi iktidardalar yani. Muhtemelen yeniden Refah Partisi de bütün her yerde seçime kendi başına girecek bu seçimde. Hiçbir yerde çıkartma ihtimali yok. Türkiye İşçi Partisi de muhtemelen girecek. Hiçbir yerde çıkartma ihtimali yok. Yani bunlar akıl diye böyle lafı dinlenen adamlar tarafından söylenmiyor mu? Yani tüyler diken diken oluyor. Niye bunlar Akşener'e, doğrudan Akşener'e yapılıyor? Asıl beni ilgilendiriyor olan tarafı. Yani bunu şimdi başkalarına söylemeyenler niye Akşener'e bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorlar? Akşener'in kendisine sorması gereken soru bu. Ve verilebilecek muhtelif cevaplar vardır. Ben de kendi kafama göre biraz eşelersem birkaç tane cevap verebilirim. Ama bu cevapların hiçbirisi Akşener'in şimdi yaptıklarını meşrulaştırmıyor. Şimdi yaptıkları derken seçime her yerde kendi başına girme iradesini kastetmiyor. Ama ben şundan yaptım da, ama bak orada şöyle olmuş da, ben o yüzden böyle demiştim de, şöyle yapmıştım da, Levent Gültekin'e ben onu dememiştim de, Kılıçdaroğlu'na bunu demiştim de, Davutoğlu'yla şöyle. Ya kardeşim, senin zamanında yaptıklarını ne kadar anlatırsan anlat bize, bizim açımızdan senin karnen değişmeyecek. Ama sen şimdi çıkıp da sahiden oyunu değiştirecek bir şey yaparsan o zaman değişecek. Sen çık bize senin demin dediğin gibi ya bak bu ikiye bölünmüş Türkiye. Hiç kimsenin menfaatli değil ve Türkiye aslında ikiye bölünmüş bir ülke değil. Dolayısıyla filan diye başla, akla uygun, sandıktan soğumuş seçmeni ısındıracak, senin seçmenini ve diğer muhalif seçmeni ısındıracak bir şeyler söyle, bir şeyler yap, bir takım hamleler yap. Yani gidip de İzmir'de işte Özdağ'ı aday göstermek filan gibi erken böyle panik halinde çıkışlar yapmak yerine daha bunların neden elzem olduğu, Türkiye'nin neden buna ihtiyaç duyduğuna dair bir şeyler yap ve asıl mühimi tekrar aynı noktaya geliyoruz. Sonuçta Erdoğan hiçbir vakit kendi başına Türkiye'de %35'i geçemedi. Kendi başına. Hep bir takım ittifaklarla geçti. Kürt ittifakıyla olmadı, Milliyetçi ittifakıyla, Liberal ittifakıyla, şunlarla bunlarla. Yani hep bir takım ittifaklar kurdu. Dolayısıyla eğer ülkenin %50-50 bölünmesinin ülkenin menfaatine olmadığını düşünüyor isen önce ülkenin bu gerçeğini yani aslında şimdi böyle hedefe yerleştirilen Erdoğan'ın tek başına bir şey olmadığını, eğer onun ittifakları bozulursa zaten %50'yi alamayacak olduğunu, demek ki esas önceliğin o ittifakları bozmak olduğunu filan anlat ya da anlatma. Bunun için gereken şeyleri yap. Hani o yüzden dedim ben seçimden sonra yani bir milliyetçilik Erdoğan'ın yanında olan milliyetçileri Erdoğan'ın yanında olmaktan utanır hale getir. Sen madem milliyetçisin ve milliyetçilerin oylarına talipsin. Yani bunca zaman merkez sağ dediğimiz o eski şeyin yeni hali olamadı. O halde şimdi madem Erdoğan'ın yanında olan milliyetçileri Erdoğan'ın yanında olmaktan utanır hale getirecek çıkışlar yap. Yani bu eskiden olmuş bitmiş olanları anlatıp durmanın manası yok ya. Dolayısıyla da Akşener bu yüzden hakkında konuşmayı hak etmiyor bence. Fakat Akşener'e yönelik saldırı o kadar seviyesiz ve o kadar ahmakça ki yani buradan Akşener'i harcayarak Kılıçdaroğlu'nu kurtarma çabası o kadar bariz görünüyor ki.
Onu
Ve
kurtarmayabilir zaten. O yöntemle Kılıçdaroğlu kurtarılamaz ya da CHP kurtarılamaz.
kurtarılamaz ama Akşener harcanır. Yani
Evet.
sonra bu işi yapmış olanlar çıkarlar. Arsızca, utanmazca işte yine faturayı Akşener'e, Kılıçdaroğlu'na çıkarırlar falan. Bunu böyle yaşarız ya.
İstersen buradan New York temaslarına geçelim. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir dizi görüşmeler oldu, hem de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendi programını oradaki iş dünyasına ve muhataplarına anlatmaya çalıştı. Epeyce bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Beklediğini ne kadar elde etti, aldı bilmiyoruz ama ümit var olanlar da var epeyce bu görüşmelerden.
Yani şimdi önce Erdoğan'ın temasları hakkında çok konuşulmaya değer bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani Birleşmiş Milletler'deki gökkuşağı renklerinden bile alınganlık sergileyen Erdoğan hakkında ne desek boş. İşi iyice yani işte 21 yılı doldurdu adam ilk 19,5 yılında hiç aklında olmayan bu LGBTİ meselesi şimdi ana omurgası oldu politikasının. Dolayısıyla boş yani. Ne konuşsak boş. Yarın ne olacağını kestirme şansımız yok. Böyle işte şuradaki bir damara daha basmaya çalışacak falan. Karşıda muhalefet olmayınca.
Biden'la görüşmek istiyordu. Bir kez daha Biden'la görüşmeye gerçekleşmedi. Biden seçildiğinden bu yana Beyaz Saray'da bir türlü görüşme olmadı.
Yani işte buradan hani buna da bağlayarak Mehmet Şimşek'in temaslarının değerlendirmesini yapabiliriz. Genel olarak böyle hani çok yaygın geyiklerden bir tanesi efendim neymiş? Böyle işte demokratik olmayan toplumlara yabancı sermaye gelmezmiş filan böyle. Dolayısıyla bunun için demokrasiye ihtiyaç varmış. Bu 80'lerden beri zaman zaman artan, zaman zaman enerjisini kaybeden bir şey olarak, argüman olarak o üstümüze püskürtülüp duruyor. Tarih bunu hiçbir zaman teyit etmedi. Yani pekala böyle çok otokratik rejimler iktisadi olarak hem sermaye çekmek konusunda hem de verimlilik konusunda çok ciddi performanslar sergiliyorlar. Bunun en gözümüzün önündeki örneği Çin. Ama ben demokratikleşmenin yanında birisi olarak bunu söylüyorum. Çünkü benim açımdan eğer bu iktisadi kalkınma tırnak içinde dediğimiz şey bir toplumsal tabanın dönüşümünün enstrümanı değil ise ve işte o toplumsal tabanın dönüşümü sayesinde gerçekleşmiyorsa kalıcı olmaz. Yani biz Hitler Almanya'sının, Stalin Rusya'sının olağanüstü performanslarına, iktisadi performanslarına şahit olduk. Yani göz kamaştırıcı. Tasavvur edilemez yani. Ama bunlar tırnak içinde piyasanın ürettiği şeyler olmadığı ve piyasayı beslemediği sürece de işte yani dünyanın başını derde sokacak hadiseler halini aldılar. Çin de olsa olsa o hali alacak. O yüzden ben Çin'i de çok önemli bir oyuncu olarak görmüyorum. Ama şimdi şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Dünyada iki tür sermaye var. Bunların bir tanesi işte uyuşturucu, kumar vesaire gibi unsurlar artı doğal kaynakların istismarı artı finansal operasyonlar, kaldıraçlar vesaireler sayesinde elde edilen sermaye, biriken, temerküz eden sermaye. Bir diğeri de hani şimdi böyle söyleyince izleyicilere de tüylerini diken diken etmeye göz alayım. Yani işte 3 katlık bir binayı yıkıp oraya 10 katlık bina yapmak veya işte sanayide otomobil yapmak veya işte esnafın veya perakende zincirlerinin filan bir takım bir ihtiyacı çözerek, insanların bir ihtiyacını çözerek bunun karşılığında elde ettiklerinden biriktirdikleri sermaye. Yani atıyorum Koç grubunun sermayesi ile Halil Falyalı'nın sermayesi aynı değil yani. Serveti aynı değil yani. Nasıl ayıracağız bunları? Yani benim bu konuda en kestirme ayrımım birinci tür sözünü ettiğin sermayenin riski yok. Yani bu sermayeyi biriktirmek için bir riski göze almıyorsun. Yani kara parada öldürülme riski vesaire falan yok. Var da ama o sermaye senin yanlış bir karar vermen veya rakiplerinin daha cevval olması vesaire gibi sebeplerle zarar yazma ihtimali yok yani. Kumar oynatıyorsan kazanman garanti. Ne olabilir? Kumar oynayıp kazanırsın. Sonra birisi bu yol doğru bir yol olmadığı için o yolun yolcusu olan bir başka birisi gelir kafana kurşunu sıkar senin servetine el koyar. Yani. Risk bu yani. Ama faaliyetinin bir riski yok. Halbuki öteki faaliyetler
Hayatının riski var ama paranın riski yok, kazanmanın riski yok.
risk faaliyetin işte performansına kaynaklanmıyor yani.
Evet.
Tamam bu ama ötekisinde sen otomobil üretirsin, başkası daha ucuza üretir, daha kaliteli üretir filan. Dolayısıyla o risk altındadır. Risk yani batma riskin vardır yani. Şimdi dünyada bu birinci türden sermaye çok fazla büyüdü. Ve işin tuhafı bunlar birbirlerine girdilerdi zaten artık. Yani önemli ölçüde girdilerdi. Biz biliyorsun 1990'lardan itibaren bizim büyük firmalarımız bilançolarını yayınladıklarında o bilançolardaki karın büyük bölümü finansal hareketlerden geliyordu. Yani bankalara faiz karşılığı para verip repo yapıp filan kazanıyorlardı. Faaliyet karı değildi yani.
Ya da şehir içerisinde kalmış olan fabrikaları da konuta dönüştürüp, iş yerine dönüştürüp daha başka bir yerde fabrika kurarak elde ettikleri kârdı.
Yani onu yine ben hani bir tür faaliyet kârı olarak sayıyorum yani.
Evet.
Ama şey doğrudan faiz üzerinden veya işte şeyde de bu görünüyor. Büyük teknoloji firmalarında da yani Google'ın veya işte YouTube'un şunun bunun faaliyet kârı değil o servetler. Büyük ölçüde bu firmalara, bu kuruluşlara borsada yapılan yatırımlardan doğmuş balonlardan söz ediyoruz. Ve o para nereden geliyor? Borsaya o firmalara o para nereden geliyor? Büyük ölçüde işte o risksiz sermayeden geliyor yani. Risk üstlenmeyen. Dolayısıyla onlar zaten her durumda kazanmayı sürdürecekler gibi görünüyor. Bu anlamda işte Elon Musk çok prototip bir vaka olarak ortaya çıkmış durumda ve herkes bütün siyasi liderler önünde kuyruğa girmiş durumdalar. Yani Elon Musk'ın servetini Tesla'nın performansıyla açıklamak mümkün değil. Nereden kaynaklandığı hakkında da sahiden hala kafam net değil. Hani ötekileri 3 aşağı 5 yukarı anlıyorum. Yani sen şimdi dünyayı domine eden bir arama motoru yapıyorsun ve bu tamam bir balon ama yani işte evet o servet o arama motorundan ya da işte Turkcell'in kuruluşunda Karanömed'in serveti ya işte evet o Turkcell altyapısını kurmuş olmasından filan. Tamam anlıyorsun yani. Yani o zaman Türkiye'nin en zengin adamıydı Karanömed değil mi? Yani koçları filan geçmişti. Tamam orada bir risk almış. Ve o risk sayesinde filan tamam Ya bu işin, yani bu kadar riskin karşılığı, bu kadar servet olmamalı filan, dünyada bir şeyler yolunda gitmiyor diye akıl yürütebilirsin, tamam da, ama yani bir mantığı var. Fakat Musk'ınkinde, yani Musk'ın dünyanın en zengin adamı olmasının sebebini anlayabiliyor değilim hala yani. Microsoft'unkini anlıyorum. O kadar serveti olmaması gerekir o yaptığı işler sayesinde ve yaptığı işleri de yanlış yaptığı halde. Ama yani o işleri yaptı ve bir teker oluşturdu yani. Şimdi bu teknoloji şirketlerinin böyle karışık olmasının arkasında yatan temel sebep, daha önce başka vesilelerle söylemiştim, bunların tekelciliğe çok müsait olması. Bu sektörlerin, daha doğrusu zaten bu sektörlerin temel karakterinin tekel olması. Yani çok iyi bir arama motoru varsa bir tane de ona rakip bir şey olmasını gerektirecek bir durum yok. Çok iyi bir otomobil markası var ise onun rakiplerinin olmasını anlaşılır bir şey. Çünkü işte orada malzemeyi işliyorsun, o malzemeye erişmekte, onun işlenmesine teknoloji üretmekte ve işte onun lojistiğinde şusunda busunda yığınla çok oyuncuyu gerektiren hadise var. Halbuki bir otomobil üretmenin, iki otomobil üretmenin maliyeti bir otomobil üretmenin maliyetinin neredeyse iki katı yani. Ama Microsoft'un ürettiğinde olay öyle değil. Bir tane ürettinse bunun ister 100 tane ister 1 milyar tane sat, maliyet aynı. Dolayısıyla bu tekelleşmeye müsait bir şey. Bu sektörler. Sonunda da bunlar zaten uluslararası denetime tabi tekeller olacak diye düşünüyorum. Yani sonunda derken ya, ben 15 yıl sonra olay böyle, buraya doğru gidecek diye düşünüyorum. Bunlar doğal tekeller olacak ve işte ulus ötesi olacaklar diye tahmin ediyorum. Bu iki sermayeyi birbirine ayırmayı istememin esas sebebi, bunların bir tanesinin, birinci grupta sözünü ettiğim sermayenin kamuoyuna difüzyonu neredeyse sıfır. Ötekisinin kamuoyuna difüzyonu bizim alıştığımız dönemlerdeki kadar yüksek. Yani adamın o otomobil üretmesi veya o apartmanı dikmesi veya işte neyse o perakende zincirini çalıştırması filan için bize ihtiyacı var. Bize ücret ödemeli veya bizim maliyetlerimizi düşürmeli falan. Sonuçta ama kumar oynatanın böyle bir zorunluluğu yok. O kumar oynatıyor, beni soyuyor ve onun kasası doluyor. O paranın bana dönme şansı yok yani. Sadece kendisi harcadığı kadar, işte yanında çalıştırdığı şoför, işte evine gelen bakıcı filan falan, bundan ne bağlanıyor? Başka kimseye buradan bir para gitmiyor. Dolayısıyla bugün dünyayı ırgalıyor olan şey bu birinci tür sermaye ve Türkiye bu birinci tür sermayeden zaten görünen o ki fazlasıyla payını alıyor. Daha da bu payı arttırmaya çalışıyor. Yani işte vatandaşlık satarak, şunu yaparak, bunu yaparak, kendi elindeki malı mülkü sağa sola satarak ve sağa sola sattıkları kimler? Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, yani doğal kaynaklardan sıfır riskle servetler biriktirmiş olanlar. Ama toplumda sahiden bir anlamlı fayda üretiyor olan aslında ikinci tür sermaye ve o ikinci tür sermayenin Türkiye'ye gelmesi için bütün şartlar müsait için. Değil mi yani? Çin'in sallanıyor olması, pandemi sonrasında ortaya çıkan hassasiyetler vesaireyle bu sermaye Türkiye'ye gelebilir mi? Teorik olarak gelebilir. Türkiye'de Erdoğan'ın olması vesaire filan bu işi, ya mevcut rejim bu işe mani teşkil etmez. Ama şu teşkil eder. Yani ya ben şimdi oraya gideceğim, yatırımımı yapacağım. Sonra yarın Erdoğan aklına başka bir şey gelecek ya da yanına başka birisi girecek ve keyfi bir biçimde bütün yabancı yatırımları devletleştirdik demeyecek. Nereden bileceğim yani bunu? Bu konuda bir güvenceye ihtiyaç var. Anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek bana güvenin filan diyor. Ve anladığım kadarıyla Türkiye'de döviz açığı hızlı bir biçimde büyüdüğü için muhalif olanların içinde bile tehdidi görüyor olanlar, aman kardeşim Mehmet Şimşek'e güvensinler yoksa kışın açığa çıkacağız diye Mehmet Şimşek'in arkasında durmaya ya da yanında durmaya çalışıyorlar. Ama iş bir sonuç verir mi? Çok emin değilim. Yani şeyden de emin değilim. Türkiye'de bir Tesla fabrikası. Ya ben sahiden bilmediğim için söylüyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla atıyorum bir Renault Türkiye'de üretimi, Renault'un Türkiye'de üretimi veya işte Ford'un Türkiye'de üretiminde ortaya çıkan iktisadi fayda ile bir Tesla'nınkinde mukayese edilebilir bir şey yok. Yani çünkü elektrikli otomobilde çok daha yüksek otomasyon var, çok daha az yedek parça, neredeyse hiç yedek parça yok vesaire. Dolayısıyla buradan bir böyle hani Toyota'yı Türkiye'ye getirmekle sağlanan faydaya benzer bir fayda gelebilir gibi görünmüyor yani.
Zaten Suudi Arabistan'da açacakmış 7. fabrikasını. Oradaki tarifler daha azlanmış. Bize de uydu linkliyle gelecek. Daha pahalı şey internet satın alacağız.
Yani sonuçta Suudi Arabistan'da kurabilir. İşte bu tam bunu işaret etmeye çalışıyorum. Kurabilir çünkü Toyota'yı Türkiye'ye getirmek için taahhüt etmen gereken şeylerden bir tanesi, evet işte bunun yedek parçasının Türkiye'de üretilebileceği know-how var. Türkiye'de bu teknik kapasite var. Halbuki benim bir uzaktan ve zannen konuştuğum kadarıyla mevzu elektrikli otomobil olduğu zaman buna ihtiyaç yok. O teknik bilgi birikimine ihtiyaç yok yani. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan'da kurulabilir. Ve Türkiye'de kurulursa da Türkiye'ye bir faydası olmaz yani. Olursa Tesla'ya bir faydası olur. Ayrıca sen TOGG üretiyorsun. Çok övünüyorsun TOGG üretmekle. Niye rakip elektrikli otomobili Türkiye'de ürettirmeye çalışıyorsun? Filan. Ana hatları itibariyle hikaye Mehmet Şimşek'in ikna kabiliyetine gelmiş midir? Yani o bu tür şeylerde de dünyanın her diğer konularında olduğu gibi networkler mühim. Mehmet Şimşek'in network'ünün kabiliyeti nedir? Bunu da göreceğiz diye düşünüyorum. Ama ben kısa vadede Türkiye'nin ciddi bir sermaye çekme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Birinci tur sermaye çekiyor zaten ve daha da çekecek. Ama yetecek gibi görünmüyor yani.
Ümitli olanlar da var bazı iş insanları. Türkiye'ye 2024'te çok yatırım gelecek. Dünyada para var. Özellikle Amerika'da yatırım yapacağı yer arıyor. Avrupa cazibe merkezi değil. Türkiye bu açıdan güçlü bir potansiyele sahip. Dolayısıyla çok yatırım gelecek beklentisi içerisindeler.
Türkiye ciddi bir cazibe merkezi. Son derece basit bir sebeple Türkiye'de yetişmiş iş gücü var ve ucuz.
Evet.
Bu kadar basit. Çok ucuzladı. Türkiye'deki iş gücü çok ucuzladı. Nispi olarak. Dolayısıyla ve sonuçta hala yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyuyor olan sektörler için Türkiye dünkünden daha cazip. Yani biz ucuzlattığı için, Erdoğan bizi ucuzlattığı için. Yani bizi Bulgar muadillerimize karşı bile, yani biz zaten Alman muadillerimizle rekabet edemeyecek kadar ucuz idik. Ama şimdi Bulgarlara karşı bile ucuz hale geldik. Dolayısıyla evet ciddi bir cazibe merkezi Türkiye ama çok hassas bir şey sonuçta o sermaye. Yani Mehmet Şimşek'in gücü yetecek mi göreceğiz. Ama görünüyor olan tablo şu, uzaktan görünüyor olan tablo. Ya tamam bak Erdoğan orada falan da bana yetkiyi verdi kardeşim. Ben özerkim demeye çalışıyor. Her gittiği yerde buna inandırmaya çalışıyor. Yani ben de inanıyorum yani onun belli bir özerkliği olduğuna da akıbetine vade biçemiyorum. Yani o özerkliğin ne zamana kadar süreceğine bir vade biçemiyorum. Bir temel meselemiz bu yani. Benim aklıma gelen herhalde Amerika'daki o sermaye sahibinin de aklına geliyordur diye de düşünüyorum.
Mümkün ama bakalım yani göreceğiz önümüzdeki süreçte. Bu arada Dağlık Karabağ'da beklenmedik bir şekilde bir Azerbaycan'ın müdahalesi oldu. Dağlık Karabağ'a işte terör unsurlarına karşı saldırı şeklinde değerlendirildi. Çünkü hukuken Azerbaycan toprağı orası. 24 saat içerisinde sonuç alındı. Ve bu sonucun alınmasından sanki herkes memnun gibi de bir tablo çıktı. Yani Paşinyan memnun, Ermeniler, Rusya memnun, Azerbaycan zaten memnun. İran bile çok fazla itiraz etmemiş gözüküyor. Herkes sanki böyle bir çözümü bekliyormuş gibi bir izlenim uyandı bende.
Yani memnuniyet olarak tarif edilebilir mi bilmiyorum. Sonuçta benim terminolojimde bir çaresizlik hali var. Yani İran'ın çaresizlik hali var. Putin'in bir çaresizlik hali var. Çünkü yani bu çaresizliği yaratacak birikim zaten zamanında birkaç zamandır elde edilmişti Azerbaycan tarafından, Aliyev tarafından. Yani işte orada doğal kaynakların istismarından elde edilen servetle ve İsrail'in işbirliği ile Azerbaycan Ermenistan'a karşı tartışma götürmez bir askeri üstünlük kurmuş idi.
Türkiye'nin de katkısı var canım. O konuda sadece İsrail değil.
Valla ben Türkiye'nin katkısının Türkiye'dekiler tarafından abartıldığı kanaatindeyim. Yanılıyor olabilirim ben yani. Ben her şeyin çok abartılıyor olduğu bir ülkede yaşadığımız için her şeye biraz tedbirli yaklaşıyorum. Burada da Asıl Aliyev'in elini güçlendirenin İsrail olduğunu zannediyorum. Zaten de bu operasyondan önce İsrail uçaklarının Azerbaycan'a ekstra çok fazla sefer yaptığı filan bilgileri de var. Ama benzer bir bilgi Türkiye'den yok yani. Dolayısıyla şimdi aslında hani çok beklenmedik bir şey değildi. Zamanlaması konusunda bir müphemlik vardı ama onun dışında Azerbaycan'ın ciddi bir üstünlük sahibi olduğu ve işte olaya el koyacağı tahmin ediliyordu. Şaşırtıcı olan, benim açımdan şaşırtıcı olan bunu minimum kayıpla, minimum insani kayıpla ustaca yapmış olması Aliyev'in. Yani buradan ekstra bir şov, yani bir şov çıkardı tabii olarak da ama çok ekstra bir şov çıkartma çabasına girmeden daha medenice diyebileceğim bir şekilde yaptı. Şeyin başına dönecek olursak senin dediğin gibi Karabağ statü olarak Azerbaycan'ın bir parçası, işgal altındaki bir parçasıydı. Ama yani bilmeyenler için söyleyeyim. Yani Karabağ dediğimiz yer Azerbaycan'ın içinde bir bölge. Dört tarafı Azerbaycan toprağıyla çevrili bir bölge ve bu bölgede Ermeni nüfus Azerbaycan Türk nüfustan daha yoğun.
120 bin
Ciddi
civarında bir nüfusu, Ermeni nüfusu olduğu söyleniyor.
yani ciddi ölçüde daha çok Ermeni nüfusu var yani. Ve o Ermeni nüfusun kendi tırnak içinde direnç hareketi var idi ve Paşinyan kaçınılmaz olarak onlarla irtibatlı olarak algılanıyor idi. Halbuki Paşinyan yani şeyi gözden çıkartmıştı Karabağ'ı. Bunun büyük insani dramlara yol açmadan gerçekleşmesi gibi bir çabası var idi.
Zaten yılbaşından bu yana açıkça Azerbaycan toprağıdır diye ifade ediyordu.
Burada şaşırtıcı olan bundan önceki savaşı kaybettikten sonraki seçimi kazanmasıydı. Bu Ermenistan toplumunun iradesinin bir göstergesi olarak okunabilir. Anladığım kadarıyla orada Paşinyan'ın sahip olduğu desteğin arkasına yatıyor olan Paşinyan'ın karşısındakilerin yani Şahinlerin toplumda biriktirmiş olduğu nefret duygusu. Yine orada da anladığım kadarıyla, uzaktan anladığım kadarıyla aman Paşinyan çok iyidir diye tercih etmiyor Ermenistan Ermenileri Paşinyan'ı. Karşısındaki Şahinlerin ahmaklıklarından bezmiş olduğu için ve onların Ermenistan'a getirmiş olduğu halden bezmiş oldukları için bir daha onların eline geçmesin Ermenistan diye Paşinyan'ın arkasında duruyorlar. Paşinyan burada çok akıllıca, çok yüksek performanslı işler yapıyor mu? Pek öyle görünmüyor ama her şeye rağmen buradan Ermenistan'ı izole olmadan ve Azerbaycan'ın ekstra saldırganlığına maruz kalmadan kurtarmayı başardığı şimdiye kadarki durumda görünüyor. Ermenistan toplumunun buna nasıl reaksiyon göstereceğini göreceğiz. Son tahlilde olay dünyanın en enteresan düğümlerinden bir tanesi. Yani İran ve İsrail her zaman olduğu gibi yine karşı kamplarda kalıyorlar ama bu sefer Ermenistan'ın yanındakiler, İsrail'in yanında olmasını beklediğimiz işte Fransa'sı, Amerika'sı filan gibi yani Batılılar. Halbuki Azerbaycan'ın yanındakiler Türkiye ve işte nispeten Putin gibi görünüyor. Aslında Putin'in ne yapmaya çalıştığı veya neye gücü yettiği de çok meçhul. Buradan işte Putin'in her şeye rağmen Kafkasya'nın abisi olmayı çıkardığını çünkü işte anlaşma sırasında hakem pozisyonunda Rusya'nın olduğunu söyleyenler falan var. Ben öyle görmüyorum. Yani çok ciddi bir hem Aliyev'in üzerinde hem Paşinyan'ın üzerinde ciddi bir nüfuz kaybı yaşıyor şey Putin.
Petrol satabilmek, doğalgaz satabilmek için mecbur Azerbaycan'a kendi ürününü Azerbaycan ürünü diye Batı'ya satıyor gibi görünüyor.
Evet yani muhtaçlık ilişkisi ters dönmüş durumda
Evet.
işaret. Dolayısıyla şimdi burada eğer Paşinyan kalırsa ve doğru ittifakları sürdürebilirse, Aliyev de bu medeni halini sürdürebilir ise ciddi bir çıban bölgeden çıkmış olacak. Bu herkesin bölgeye nüfuzunu azaltacak. Herkesin yani. Bu da o bölge, Kafkas bölgesi için ve dolayısıyla ona komşu olan bölgeler için avantajlı bir durum. Bunu içine sindiremeyecek olan kaçınılmaz olarak İran, yani oradaki taşların yerinden oynamasından ilk etkilenecek olan, ilk olumsuz etkilenecek olan İran olur diye tahmin ediyorum. Ve benim gördüğüm kadarıyla İran'ın tutumu memnuniyet değil, çaresizlik. Ama İran'da çaresizliği çok uzun süre sürdürecek bir özne değil. Göreceğiz bakalım. Taşlar orada bir yerinden oynadığı gibi görünüyor. Bunun dünyanın birçok taşın yerinden oynatma potansiyeli var.
Var, orada Çin'in politikası da var, işte Esad'ın Çin'e gidişi var filan, yeni şeyler de oluyor galiba ama onları önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çünkü önemli bir düğüm noktası gibi duruyor. Ukrayna'da, Kırım'da şeyin üst düzey komutanlarını öldürmüş gibi gözüküyor. Rusya'nın donanmasına saldırdı son günlerde. Orada da bir başka bir şey, gelişme var. Bakalım hayırlısı, dünya nereye gidecek? Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.